Dördüncü ayrım. Tanınmış kişiler. Görünerek yaşamak zorunda olan politikacılar, sporcular, türkücüler, şarkıcılar, sinema oyuncuları ve bunun gibi kamuoyunun ilgisini çeker. Bunlar yaptıklarından çok yaşadıklarıyla öne çıkar. Şarkılarını dinlediği, filmini izlediği birinin oy verdiği, farklı görünse de aynı halleri yaşadığı rahatlama yaratır. Demek ki aramızda büyük farklılık yokmuş, o da ağlıyormuş. Ve bunun gibi değerlendirmelerde bulunur. Televole kültürü dediğimiz sabun köpüğü gibi uçup giden haberler, kim, kiminle, nerede, ne yaptı, ne yapıyor sorularıyla içgüdülere seslenir. Türkücü, okuyucu ya da oyuncu, sanatçı olarak verilerek daraltılmış, içeriği boşaltılmış sanatçı kavramı öne çıkarılır. Yaşamın her alanı sahneleştiği için gösteri ve teşhir öne çıkar. Bilinçli bir tercih söz konusudur. Gerçek sanatçılarla sanatçı olmayanlar arasında ayrım silikleştirilir. Bu kişilerin yaşamı özendirilir. Böylece toplumsal değişimden etkilenen ve yoksullaşan insanlara siz de onun gibi olabilirsiniz. Neden siz de onun gibi olmayasınız? Mesajı verilerek onlara benzemek özendirilir. Bir tür model olarak sunulur. Onların hayatları böylece tüketim ideolojisi de körüklenir. Sayfa 45. Seks, aşk yapmak adıyla verilir. İnsan ilişkileri kullanım tarihine ayarlı bir biçimde sergilenerek metalaştırma olağanlaştırılır. Üstelik haber bültenlerinde, haber programlarında bir elin parmağını geçmeyen sanatçılara yer vererek bir çember tamamlanır. Kendi yarattıklarına kendileri tapar, içini boşalttıkları an, yani tükettikten sonra bir kenara atarlar. Yeniden kullanım değeri oluncaya kadar. Oyuna katılanlara da bu kuralı bilir. Alanın da verenin de razı olduğu bir yapı kısaca. Lümpen kültürün yaygınlaşmasına yol açan bu anlayış, dilde özensizlik, argo kullanımın da önünü açmıştır. Örneğin, evlenmesi basında ve televizyonda haber olarak değerlendirilen Muazzez Ersoy'un boşanması da yer aldı. Severek ayrılalım başlığıyla verilen haberde, parantez içinde Ersoy boşanmak için yarın mahkemeye başvuracağını belirterek başaramadık, severek ayrılalım diyerek kendisinden yaşça küçük eşine veda etti. 6 yıl önce dizi çekiminde birbirine aşık olan, geçtiğimiz Haziran ayında evlenen çiftin evliliğinin yürümeyeceği söyleniyordu. İşin kolayına kaçılır, göz önüne olan kişilerin sanatı yerine özel yaşamlarına ağırlık verilir, izleyicinin röntgencilik yapması teşvik edilir. Biri bizi gözetliyor, 122 milyon adlı programlarla da özel hayatlar yarışma haline getirilir. Bir anlamda sıradan insanların da özel hayatları kamusallaştırılır. İzleyicinin de röntgenciliğini legalize etmesi, oy vermesiyle, yani belirli bir seçime teşvik edilerek sağlanır. Böylece bir anlamda tamam, röntgenleniyorum, biliyorum, seçim de yapıyorum, sonucu ben belirliyorum, yarışanlar da biliyor durumu, ben de dedirterek olay doğallaştırılır. Bu tür programlarda pişmanlık, aptallık ve kabalık içeren itiraflar yüceltiliyor. Düşük entelektüel ihtiyaçları olan insanlar kamuoyuna yeni zamanın kahramanları olarak sunuluyor. Ben de varım anlayışıyla az sayıda insan kimlik sorunları olanlara model reçete diye sunuluyor. Çevre. İzleyici, yaşadığım çevre nasıl, ne oluyor, beni tehdit eden var mı sorusunun yanıtını arar. Verilecek yanıtlar güvenliğiyle ilgili kaygıları giderir. Tatilde gideceğim yerde deniz temiz mi? İçtiğim su kirlenmiş mi? Soluduğum hava temiz mi? Dünyada yaşanan kirlilik ülkemi nasıl etkileyecek? Ve bunun gibi sorunların yanıtları izleyicinin ilgisini çeker. Sayfa 46. Para. İnsanların hayatlarında para en önemli araçlardan biri. Değişim değeri içermesi, alabileceklerinin ölçüsünü, olanaklarını belirlediğinden paraya ait gelişmeler insanların ilgisini çeker. Paranın etkili olması için sadece kullanılması yetmiyor, dillendirilmesi, doğrudan ya da örtük biçimde gündelik yaşama, konuşmaya sokulması gerekiyor. Pazar ve para kendi kuralından başka kural tanımaz. İdeoloji ve dünya görüşü tanımaz. Her şeyi karşıtına dönüştürme gücüne sahiptir. Değeri yükselecek mi, azalacak mı? Elimdeki emekli ikramiyemi nasıl değerlendirmeliyim? Emekli maaşım ne olacak? Elimdeki parayla ne yapabilirim? Neler alabilirim? Yeni imkanlara kavuşmak için elimdeki parayı nasıl kullanmalıyım? Kendimi geliştirmek için elimdeki para yetecek mi? Ve bunun gibi sorular izleyicinin gündemindedir. Dolayısıyla M.Ö. 7. yüzyılda hayatımıza giren para yerine alternatif bir değişim aracı ya da mekanizma girene kadar insanların ilgisini çekecektir. İnançlar. İnsanların ilgilendikleri en önemli alanlardan biri de inanç alanıdır. Var olan dünyanın ötesinde neler olup bittiği, yaşam öncesi ve yaşam sonrası hayat, insanların tarih boyunca ilgilendikleri konuların başında gelmektedir. Tarihsel konuların son zamanlarda daha çok tartışma alanı haline getirilmesi ve saatlerce yapılan tartışmaların ilgi çekmesi de bundandır. Tarikatlar, dine yönelik uygulamalar, cinci hocalar, muskacılar, sahte şeyhler ve bunun gibi ilgili haberlerin televizyonlarda daha çok ele alınması, inanç alanına ait konuların toplumun büyük bir bölümü tarafından da yeterince bilinmediğini ortaya koymaktadır. Bu konular daha çok horoz dövüşü mantığıyla ele alındığından tartışmayı izleyenlerin doğru sonuçlara ve yargılara varmaları mümkün görülmektedir. Zaten bu tür tartışmaları haber programı diye sunanlar da bilgilendirici değil, eğlenceli olmasını yeğlemektedirler. İnanç alanının uzmanlarla ve bilgilendirici biçimde ele alınması, kamuoyunun aydınlatılması açısından önem taşımaktadır. 6. Negatif ilgi, olumsuzluk. Beklenmeyenin dışında gerçekleşen olaylar, durumlar bu çerçeveye girer. Beklenen olağandır, normaldir. Halbuki hayatın içindeki aksamalar, aksamalara yol açan etmenler, olumsuzluklar ilgi çeker. Sayfa 47. İnsanlar olumsuz olayları olumlu olaylara tercih ederler. Onun için muhabirlikte yaygın bir deyiş vardır. Kötü haber iyi haberdir diye. Kişiler gruplar arasındaki kavgalar, çatışmalar kadar ülkeler arasında yaşanan çatışmalar, gerilimler, felaketler, parantez içinde deprem, sel, kasırga ve bunun gibi kapa parantez, kazalar, parantez içinde karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, kapa parantez, cinayetler, katliamlar, savaşlar da bu kategoriye girer. İzleyici rahat ortamda ama ben orada yoktum diyerek izler. Savaşın seyirlik haline dönüştürülmesine dünya ilk kez Körfez Savaşı ile tanık oldu. İzleyici kendi yaşadığı mekandan kilometrelerce uzakta gerçekleşen savaşa karşı yabancılaştırıldı. Filmleştirilerek sunuldu savaş. Postmodernizmin habercilikteki uzantısı olan meta odaklı bir bakış yeğlendi. Daha çok yerleşim merkezlerinde savaşın etkileri gösterildi. Yıkılan binalar, çalışmayan altyapı. Ancak siviller üzerinde savaşın etkileri, çocukların, yaşlıların, kadınların ölümü yoktu. Savaş insansızlaştırıldı ilk kez. Böylece bizim insani acılara ortak olmamız engellendi. Savaş bir film mantığıyla oyunlaştırılarak sunulduğu için gösterilenler katlanılabilecek durumlar olarak algılandı, algılatıldı. Normal olaylar haber olmaz anlayışı egemendir. Ancak toplumun hayatın aksayan yanlarını vermek bir anlamda medyanın toplumsal denetim ve eleştiri görevini yerine getirmesidir. Bu yüzden aksaklıkların, olumsuzlukların öne çıkarılması olağandır. Örneğin trafik sisteminin kentte işlememesi de negatif ilgiye girer. Yaşanan bu olumsuzluk milyonlarca insanın hayatını etkileyecektir. Onun için bu duruma yol açan etmenler ele alınmalıdır. Bir anlamda kötü olanla ilgilenmek haberciler için mesleki bir gelenektir. John Weil'ın bu konudaki değerlendirilmesi şöyle. Gazetecilerin yaklaşımlarının olumsuzluğu bir gerçektir. Biz kötü haber peşindeyiz. Düşen uçaklar, iflas, bayılırız bunlara. Gazetelerle televizyonu olaylar ilgilendirir. Olaylarda çoğunlukla bozukluk, kargaşa yansıtılır. Çalışan insan olay değildir. Grevdeki insan ise olaydır. Güvenceli bir yaşantı ya da Mal, mülk olay değildir. Hırsızlık ise olaydır. Parti toplantılarına katılan kişiler olay değildir. Sokaklarda gösteri yapan kişiler ise olaydır. Gazetelerle televizyonun toplumdaki bozukluklara dönmesi doğaldır. Böyle olmazsa bozukluklar düzeltilemez. Ancak izleyici artık olayların barışçı, yapıcı yönünü bilmedikleri konuları da öğrenmek istiyor. Yani kötü haber iyi haberdir görüşünün yanıltıcı olduğu ortaya çıkmıştır. Bilinmeyen bir dünya hakkında olumlu ya da olumsuz bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden savaş kadar barış süreci de ilgi çekiyor. İnsanın ilgisini çekme ve çektirmenin işlevi, insanların ortak yanlarına ve zaaflarına seslenen olaylar, durumlar, kişiler, yerler ilgi çeker. Zira bu tür haberlerle izleyici kendisiyle olaya konu olan kişi ya da kişiler arasında bağlantı kurar. Wright Mills'in değerlendirilmesi bu çerçevede önemli. Bugün sıradan kişiler salt kendi dünyaları içinde yaşamaktadırlar. Kendi sıkıntılarının üstesinden gelemezler. Bunda da oldukça haklıdırlar. Çünkü sıradan kişiler sınırlandırılmış bir çember içinde sürdürürler günlük yaşantılarını. Görüşleri, güçleri, işleri, aile ve komşuları ile kısıtlanmıştır. Öteki alanlarda salt seyircidirler. İnsanların ilgilendikleri şey her zaman çıkarları değildir. Farkında oldukları tehlikeler her zaman kendilerini kuşatanlar değildir. Sadece durumlarının hiç farkında olmamak değildir sorun. Çoğu zaman kendileri hakkında yanlış bilgi sahibidirler. Sıradan insan günlük hayatın olaylarıyla ilgilenir. Yarın ne yiyeceğim, ne giyeceğim? Yarın beni ne bekliyor? Neyle karşılaşacağım? Suyum akacak mı? Elektriğim kesilecek mi? İşe gittiğim yollar nasıl olacak? Otobüsler çalışacak mı? Ve bunun gibi sorular yaşamsal öneme sahiptir. Televizyon bu soruları bugüne çekmiştir. Şimdi ne oluyor? Az sonra ne olacak? Ve bunun gibi çerçevesinde yanıtlar aranır. Ama bu ihtiyaçların ne kadar karşılandığını açıklamaz. Karşılanamamasında da yatan temel nedenler de irdelenmez, gündeme bile getirilmez. Bak, ekmek bile bulamayan var. Mesajı işlenerek sefillik sefihliğe dönüştürülür ve sefillik rastlantı çerçevesinde sunulur. Sefilliği yaratan koşullar ortaya konulmaz ya da bunun sorgulanması gözden kaçar, kaçırılır. Sayfa 49. Ele alınan sorunun bir kişiye ya da bir aileye ait olduğu sanısı yaratılarak benzer ailelerde bu durumun yaşandığı gerçeği göz ardı edilir. Bu haberlerin izleyici, oyalayıcı, edilginleştirici niteliği vardır. Kimi zaman gülünç, kimi zaman acıklı olaylar verilerek izleyicilerin düşüncelerine değil duygularına yönelilir. Bir anlamda yüreğine dokunulur izleyicinin. Bu tür haberler izleyenlerin yaşam deneyimlerine yönelir. İzleyende duygusal çağrışımları öne çıkartacak tarzda haber oluşturulur. Duygular harekete geçirilir. Tecimsel televizyonlarda haberin bu çerçevede temellendirildiğini görmek mümkün. Akla değil, duygulara yönelindiğinden heyecan yaratır, duygu sömürüsüne yol açar. Belirli bir yaşam tarzı, zevk, alışkanlık, pazarlanması açısından da insanın ilgisini çekme kavramı öne çıkarılır. Zenginlerin, ünlülerin nasıl yaşadıkları gösterilerek özendirilir. Sınıf atlama özlemi, neden ben de böyle olmayayım talebi yaratılır. Başka bir deyişle bu tür haberlerle sunulan yaşam tarzı ile izleyicilere ulaşılacak ya da ulaşmak isteyecekleri bir yaşam analı sunulur. Boş zamanlarını değerlendirme seçenekleri sınırlı izleyici, kısa sürede olsa izlediğinin yerine geçerek günlük hayatın zorluklarını unutur, görünüşte bir seçenek yaratılır. Ve bu tür haberlerle bir deniz yıldızını kurtarmanın vicdani altyapısı sağlanır. Olsun, biri artık rahat ama ya diğerleri sorusu akla getirilmez. Zaten haber de o anlayışla hazırlanmaz. İzleyicinin düşünmesine bile gerek kalmadan boşalma yaratacak her şey hazırdır. Görüntüde gerçek konuşmalar yazıyla yeniden vurgulanarak ve sürekli tekrarlanan görüntülerle alımlama süreci kolaylaştırılır. Fast food haline getirilir. Dramatik yapı kurarak melodramlaştırılan olay haberi öyküleştirmenin yolunu da açar. Haberde öyküleştirme muhabirin, editörün dünyaya bakışını da somutlaştırır. Öyküleştirmede farklı bakış açısının öne çıkması söz konusudur. Bu da gerçekliğe nereden baktığımız ve hangi konumdan gerçeği sorguladığımızla doğrudan ilgilidir. Örneğin bir emeklinin durumunun ele alınacağı haber oluşturulurken, emekli olarak seçilen kişinin günlük yaşamından kesitlerle ve karşılaştığı temel zorlukları ele alarak yapacağınız bir haberde, habere konu olan haber aktörü kişiyi prototip haline getirmiş oluruz. Böylece tekil bir olayı tikelleştirip gerçeğin daha net bir biçimde kavranmasını sağlayabiliriz. Sayfa 50. Haberci ilgiyi tekil bir olay gibi gösterip yaşanılan sorunların genel niteliğini gizleyecek tarzda da oluşturabilir. Yani tekillik üzerine vurguyla hem duygu sömürüsü yapılabilir hem de gerçek örtülür. Yani iki farklı tarzda ve anlayışla bu haber ele alınabilir. Bu seçim bizim durduğumuz yeri işaret eder. Bir anlamda seçkinci diye adlandırılan kültürel tavra yoz bir tepki verilmesi sağlanır. Böylece yaşadıkları sorunları, toplumsal konumlarını unutturulmak isteyen işsizlik ve yoksulluk pençesindeki kitlelere pembe bir dünya sunularak toplumsal eşitsizlik gizlenir. Neden sonuç ilişkisi kurmayan bu haberlerle yanılsamalı bir bilinç teşvik edilir. Böylece dünyanın ve Türkiye'nin nereye gittiğini merak etmeyen, kendine yabancılaşmış, yabancılaştırılmış izleyici kitlesi yaratılır. İzleyici bu tür haberlerle yeniden zincirlenir. Kısaca bu tür haberle boş zamanları değerlendirmede en ucuz bir araç olan televizyon eğlenceyi edilgen bir anlayış çerçevesinde sunar. Bu noktada unutulmaması gereken şudur: İzleyicinin niteliği haberin alımlanmasını da etkiler. Kimi izleyici "vah vah ne durumlar var, yazık" diye aktarılanları içselleştirirken, kimi izleyiciler de "ben böyle durumda değilim ama" diyerek kendini yeniden doğrular. İzleyici kabulleri çerçevesinde kendini meşrulaştırır. Böylece geçici duygusal özdeşlik sağlanır ve boşalma gerçekleşir. Toplumsal varlık olan ancak toplumsal ilişkilerinde atomize edilen insan haber yoluyla da hayatla edilgen bağlantı kurar. Parantez içinde izleyicinin bilinç düzeyi, hayatı kavrayışı ve hayatın içinde kendini tanımladığı yerle de bağlantılıdır bu. Kapa parantez. Ancak ortalama okullaşma süreci 3-6 yıl olan Türkiye'de haberler izleyicilerin büyük bir bölümü için hayatla edilgen bağlantı kurmanın bir biçimidir. Hayatı paylaştırma, her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız biçiminde formüle edilen anlayışlarla izleyicilerde bu edilgen sevişme teşvik edilir. Bir anlamda orada kal ve oradan bizim verdiklerimizle yetin denilmektedir. Yaşam deneyimi daraltılmış bireye başkası üzerinden kendini gerçekleştirme yanılsaması sunulur. Görünüşte yaşadığının duygularının farkına varıyor, ağlıyor, gülüyor ve bunun gibi başkalarında da benzer acıları, sevinçleri görüyor. Sayfa 51. İç dünyasında onu yeniden yaratıyor, sorguluyor. Ya ben böyle değilim düşüncesine kapılıyor, kendini ayrı tutuyor. Ya da yalnız değilmişim, benzerlerim de var diyor. Geçici de olsa kurulan duygu ortaklığının duygu zenginliği yarattığı da söylenemez. Çünkü bu tür haberler duyguları tüketme üzerine kuruludur. Eğer izleyici reel dünyada kendini yeniden oluşturacak mekanizmalardan yoksunsa, toplumsal katılım yolları tıkanmışsa, bu yanılsamadan kurtulması mümkün değil. Haksızlıklara, çirkinliklere tepki veren izleyici, o haksızlıkların ve çirkinliklerin nedenlerini kişiselleştirmiş, hedefler üzerinden göremez hale getiriliyor. Televizyonun ilgiyi başka yöne çeken ve birkaç konu etrafında toplayan nitelikte araç olması eğlendirici ve keyiflendirici bir nitelik sağlıyor. Mac Luca'nın değerlendirmesi bu noktada örtüşür. Belki de politika ve eğlence aynı şeylerdir. Uydular gezegenimizin çevresinde dönmeye başladığından beri dünya kocaman bir tiyatro görünümüne ulaşmıştır. Artık tüm yerküre bir sahnedir. Hepimiz oyuncuyuz. Böylece tüm dünya bir eğlence merkezi oldu ve bizler şimdi eğlence dünyasının birer üyesi durumuna geldik. İzleyici hipnoz içinde kendi yaşamlarını ara vererek başkalarının yaşamlarına yöneliyor. Tek boyutlu, yüzeysel, ayartıcı ve baştan çıkarıcı söylemin etkisiyle ortalama izleyicide bir tür narkotik etki yaratılır. Bu haberlerin ilgi çekmesinin temelinde başkasının hayatı, karşılaştıkları sorunlar ve bunun gibi şeyler yatar. Yani bireysel ve sosyal röntgencilik söz konusudur. Haberin magazinleşmesine yol açan bu eğilim haberin ölümünü de ilan etmiştir. Bu anlayış News Show anlayışıyla haberin içeriğini, unsurlarını yok etmiştir. Haberi ve haberin üretim sürecinde etkili olan muhabiri de öldüren bu zihniyet timsah gözyaşları dökmektedir. Son olarak şunu belirtelim. Haberin magazinleşmesiyle kalitesi arasında ters orantı olduğu gözlenmektedir. Sayfa 52. Küçük bir dipnot. Günümüzde 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen saldırıdan sonra uydu üzerinden yapılan canlı yayınlarla dünyanın küresel köy olduğu gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Haberleşme teknolojisindeki gelişmeler olanı biteni kısa sürede anında iletme olanağı sağlıyor. Televizyonun anındalık özelliği ayrı zaman diliminde yaşanmamasına rağmen aynı mekanı paylaşma duygusu yaratmıştır. Mac Luca'nın sözünde gerçeklilik kazandırmıştır. Böylece artık habercilikte mekansal ilgi dünyanın küresel köye dönüşmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. İletişimde sağlanan gelişmeler televizyon haberciliğinde herhangi bir yerde olanı biteni tüm dünyaya anında duyurabilme olanağı sağlamıştır. Ancak unutulmaması gereken bu gelişmelerin teknolojiyi yöneten ve yönlendiren gücün denetiminde yayınlanabileceği ve dünyaya duyurulabileceği gerçeğidir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin 7 Ekim'de Afganistan'a yönelik başlattığı hava harekatını ve tarafların bir bölümünün açıklamalarını dünyanın her tarafına anında ulaştırması da bu görüşümüzü desteklemektedir. Küresel köyün küresel muhabirleri önce kendi köylerini düşünüyor ve önce kendi köyüne sesleniyor. Sonra benzerliği az olan bizim gibi köylere. Kısaca aynı gerçekliği yaşamayanlar aynı gerçekliğin parçası haline getirilmek isteniyor. D. İlginçlik. İzleyicinin dikkatini çeken normalden farklı olay, durum, kişiler, nesneler ve bunun gibi ilginçlik kapsamına girer. İzleyiciler kendilerini şaşırtan, kendilerini şaşırttığı için bu tür haberlere ilgi gösterir. Az rastlanılan bir durum, olay, kişi de ilginçtir. Tuhaflık olarak nitelendirebileceğimiz durumlar da ilginçlik kapsamında değerlendirilir. Örneğin, görevi ulaşımda akışı ve düzeni sağlamak olan trafik polislerinin kaza yapmaları ilginçtir. Havalimanında kara taşıtı ile bir uçağın çarpışması, küçük de olsa hasar meydana gelmesi ilginçtir. Leylek izi ile kuzunun anlaşması, aynı ortamı paylaşması da bu çerçeveye girer. Yine başka bir haber, yargıç uyuşturucu bağımlısı çıktı. İdam cezası ertelendi başlıklı haber yer alıyor. Bu haberde Amerika'nın Arizona eyaletinde bir yargıcın yıllardır marihuana kullandığı ortaya çıkınca verdiği idam cezasının infazı ertelendi. Sayfa 53. Yasayı uygulamakla görevli birinin yasaya uymayan bir durumda yaşaması ilginçtir. Örneğin iki küçük çocuğun dünyanın en lüks gemisine kaçak binerek geziyi tamamlamaları da ilginç bir olaydır. Olumsuz bir olay, durum da ilginç olarak değerlendirilir ve izleyicinin ilgisini çeker. Bu noktada vurgulanması gereken şudur. İlginçlik temeline dayanan haberler herhangi bir sorunu neden-sonuç ilişkisi içinde ele almaz. Bu anlamda bilgilendirici, yani zayıftır. Garip olaylar, UFO haberleri, Van canavarı, enflasyona rağmen yılda bir kez 10 yıl önceki fiyatlardan yemek servisi yapan bir lokanta ve bunun gibi. Sihirbaz Loto'yu 8 ay önce bildi başlığıyla yer alan haber de ilginç olarak değerlendirilebilir. Ünlü sihirbaz David Copperfield'in son numarası herkesi şaşkına çevirdi. Geçen Şubat ayında Alman ZDF televizyonunda yayınlanan şov programı Wetten Das'a (parantez içinde iddiaya girer misin?) kapa parantez katılan Copperfield 13 Ekim'de çekilecek sayısal lotonun rakamlarını tahmin etmişti. Sihirbaz 8 ay önce 6 rakamı bir kağıda yazıp ZDF televizyonunun kasasına kilitletti ve bunun gibi. Görüldüğü gibi bu haberi ilginç kılan olamaz denilecek bir öngörünün gerçekleşmesidir. Haberde rastlantı unsuru öne çıkarılmıştır. Kesilen kulağını uhu ile yapıştırdı. Milliyet gazetesinde yer alan haber kısaca şöyle. Antalya'da bir minibüs şoförünün kulağını keserek parasını, cep telefonunu ve ototeybini gasp eden çete yakalandı. Doktora gitmekten ve iğne yaptırmaktan korkan minibüs şoförü ise kesilen kulak memesini yapıştırıcıyla tutuşturdu. Çete elemanlarınca kulağı kesilen Recep Yavrucu kesilen kulak memesini kırtasiye tipi uyuşturucuyla tutturdu. Doktorlardan ve özellikle iğneden çok korktuğunu belirten Yavrucu, kendimi bildim bileli hiç doktora gitmedim. Doktordan korktuğumdan tüm yaralarımı kendim tedavi ettim. Küçük kesikler gibi büyük yaralarımı da yapıştırıcı kullanarak iyileştirdim, dedi. Bu haberde de ilginçlik unsuru ön plandadır. Sayfa 54. Okuyanları, izleyenleri hayrete düşürebilecek yanları vardır. Burada haberi tümüyle analiz etme gibi bir niyetimiz yok. Sadece ilginçlik unsurunun haberde nasıl yer aldığını ve değerlendirme ölçütü olarak kullanılmasını göstermek için örnekliyoruz. Nedensellik ilişkileri kurmayan magazin haberlerini izleyicinin alımlaması daha kolaydır. Görsel, işitsel etki. Parantez içinde çarpıcılık. İzleyicinin görme duyusuna yönelen televizyon işaret ve yazı sistemini yayan diğer teknolojik araçlara göre daha etkilidir. Öncelikle izleyicinin okuma yazma bilmeye ihtiyaç duymaması, yani izleyicinin işaret ve yazı sistemini çözmesi için zaman harcamasına gerek olmaması daha kolay ve rahat bir teknolojik araç haline getiriyor televizyonu. Televizyonun insanı bağımlılaştırdığı, deyim yerindeyse tutsaklaştırdığı nokta da burasıdır. Görmek yeterli olacaktır. Üstelik görüntünün hareketli olması izleyende hem gerçeklik duygusu yaratır hem de olayın, durumun etkisini arttırır. Televizyonda görselliğin etkisidir bu. Görmek, inanmaktır anlayışıyla gerçek yeniden kurgulanır. Haberler dramatize edilerek tekil olaylar nesnelliği olumsuz yönde etkileyebilecek tarzda duygulara yönelerek tarzda sunulur. Görmek inandırmaktır sözü göstermek inandırmaktır'a dönüşür. Haber aktörleri de medyada yer almak için gösteri yapmaya yönelir. Göstermeden, görünmeden, var olunmayan bir dünya, yani teşhircilik yemen kılınır. 22 Kasım 1963 tarihinde John Kennedy'nin öldürülmesini bütün dünya görüntüler aracılığıyla öğrendi. Amatör kamera tarafından saptanan bu görüntüler bir dönemi net biçimde ifade ediyordu. Örneğin Vietnam Savaşı sırasında bir sivilin başına silah dayatılıp öldürülmesi savaşın acımasız yüzünü ortaya koydu. Görüntünün kendisi bu noktada metin haline getiriliyor. Ya da İsrailli askerlerin yakaladıkları bir Filistinliyi döverek işkence ettikleri ve kolunu kırdıkları görüntü hala hafızalardadır. Böylece insanların ilgisini olayın ardındaki gerçekliğe yöneltmek ve gerçeği sorgulatmak yerine olayın gösterisine ağırlık verilir. Görüntünün dayanılmaz ağırlığı Dolayısıyla olan biten sonuçlarıyla yer alır ama olayın nedenleri ortaya konulmaz. Sayfa 55. Karnaval havası içinde verilen haberlerde derinlik kaybolur, kaybettirilir. Yüzeysellik ön plana çıkarılır. Bunun doğal sonucu kişilerin görüşlerinden çok davranışları öne çıkarılır. Görüntüde çarpıcılık öne çıkar. Çarpıcılık dramatik olanı bildir, olmayanı dramatik yap anlayışıyla gerçekleştirilir. Bu süreç haber aktörlerinde medyada yer almak için gösteri yapmaya yöneltiyor. Medyatik olma, medyatik davranma kavramlarıyla bu durum meşrulaştırıcı bir söylemin parçası haline geliyor. Tartışma programlarını fikirlerin açıklanması yerine horoz dövüşüne çeviren bu anlayışın haberde görselliği kullanma tarzının nelere yol açtığı ayrıca sorgulanmalıdır. Salt olayları aktarmakla yetinen bu zihniyet görüntünün de mesaj oluşturduğu gerçeğini bilerek hareket eder. Zira görüntünün gerçeklik duygusu yaratması metne gerek kalmadan da etkili olur. Düşünceden çok şiddet ve kanlı eylemlere yer verilir. Böylece olayların sonuçları uzun uzun gösterilerek etki yaratılır ama olayın nedenlerine pek değinilmez. Alelacele yapılan görüşmelerle, açıklamalarla olay ya da durum görünüşte adlandırılır. Dünyaya açılan pencere olarak nitelendirilen televizyonun hangi pencereden dünyaya baktığı, neleri örttüğü, örtmekte olduğu görüntünün kullanımında ortaya çıkar. Aslında yapılan bu metaforla pencerenin işlevinin engellenmek olduğu da itiraf ediliyor. Böylece televizyonun ikili yapısını da bu durum açıklamaktadır. Bu televizyon haberciliğinin aşması gereken paradoksudur. Ya da televizyon haberciliğinde dayatılan bir tarzın paradoksudur. Fransız düşünürü Jean Baudrillard'ın tespiti gelinen aşamanın ne kadar vahim olduğunu ortaya koyuyor. Hepimiz rehineyiz ve hepimiz medyanın rehinesiyiz. Tıpkı Romanya'da devrim olduğuna inandırıldığımız gibi savaşa inandırıldık. Savaşın taktiğini kendisi zannettik. Evlerimize hapsolduk. Hepimiz rehineyiz. Televizyon reel gerçekliğin fetişleştirilmesine yol açıyor. Böylece söylenenler sorgulanamaz hale dönüştürülüyor. Günün önemli ya da olağanüstü olaylarına seçici bir bakış açısıyla bakılır ve bunların gerçeği yansıttığı kanısı uyandırılır. Sayfa 56. Okuma parçası. Oral çalışlar. Tarih akıp gidiyor. Tarihin akışı içinde unsurlar da yok olup gidiyor. Bazı kuşakların yaşamında yok olup gitmeyen, unutulmayan isimler vardır. O isimlerin ne yapıp ettiklerinden çok yaşamları ilgilendirir bizi. Bu isimlerin İçinde Prenses Süreyya vardır. Hiç ilgileri yoktur ama yine de onları unutmayız. Hayat mecmuası çocukluğumuzun ve ilk gençliğimizin vazgeçilmez haber kaynağıydı. Sarah Corley'nin parantez içinde şimdi nerededir, yaşıyor mu onu da bilmiyorum. Kapa parantez. Tahran Sarayı'nda çıkan haberleri evimizde merakla okunurdu. Öğretmen okulunda öğrenci olan Güngör ve Nuran teyzem Adana'dan hafta sonları Tarsus'a ellerinde yelpaze ve hayat dergileriyle gelirlerdi. Tahran Sarayı'nda modern bir kraliçe yaşardı. Prenses Süreyya. Biz Türkler onu çok severdik. Süreyya modern İran'ın yüzüydü. İran'ın batıya yönelik yüzüydü. Mahzun bakışları vardı. Onun çocuğunun olmaması hepimizin ortak hüznüydü. Şah Rıza Pehlevi'ye bir çocuk doğuramaması ve sarayı velihatsız bırakması. Hayat mecmuasının sayfalarından evimizin köşelerine taşınırdı. Süreyya'nın çocuğunun olmaması hepimizin derdiydi. Rıza Pehlevi çocuğu olmadığı için Süreyya'dan boşandı. Farah Diba ile evlendi. Farah Diba Şah'a çocuklar doğurdu. Velihatlar verdi. Farah Diba'nın mecmualarının fotoğraflarına yansıyan mutluluğu bizi sevindirmezdi. Biz Süreyya'yı tutardık. Farah Tiba'nın çocuklarının kaderi de Süreyya'dan farklı olmadı. Onlar da tıpkı Mahzun Prenses gibi mahzun mahzun dolaşmak zorunda kaldılar. Şah'ın kızlarından birisi geçen aylarda bir Avrupa kentinde yaşamına son verdi. Şah da ülkesinden uzakta yaşamını yitirmişti acılar içinde. 40 yıl kadar önce gündemimizin önemli isimlerinden birisiydi Prenses Süreyya. Şah'tan ayrıldıktan sonra ondan haber alamadık. Gündemimize bu kez Farah Tiba'nın yaşamı girmişti. Prenses Süreyya'dan sonra İran dramatik olayların içine sürüklendi. Şah despotizmine karşı ayaklanan İranlılar Hümeyni şeriatının despotizmine düştüler. Bu kez Şah ve ailesinin kaderini unuttuk. Sayfa 57. Şah'ın kadınlarını unuttuk. İranlı kadınları izlemeye başladık. Artık Prenses Süreyya'lar, Farah Dibalar geride kalmıştı. İranlı kadınlar örtülerin içine girmeye zorlanmışlardı. Onların acısıyla ilgileniyorduk. Prenses Süreyya'nın Paris'te bir otel adasında öldüğünün gazetelere yansıması sonraki kuşaklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Bizim kuşak için Süreyya'nın ayrı bir yeri vardır. Evlerimizde Süreyya'nın yaşamı konuşulur. Onun kaderi bizi ilgilendirirdi. Onun öldüğü haberini okuyan bizim kuşağın çok farklı duygulara kapıldığını, geçmiş güzel günlere uzandığını biliyorum. Prenses Süreyya yalnızlık içinde Paris'te bir otel odasında öldüğünde tesadüf bu ya, ben de Paris'teydim. Onun son günlerini yaşadığını bilsem cenazesine katılmak için orada birkaç gün daha kalabilirdim. Mezarına çiçek götürüp bir çiçek bırakırdım. Bizim kuşağın anısına saygı duruşunda bulunurdum. Prenses Süreyya'nın ölümünden ne kadar bu kadar etkilendiğimi size anlatamamış olabilirim. Yıllar önce İran sarayında deptebe içinde yaşamış bir kraliçenin bir otel odasında ölümünün bugünün Türkiye'sinde bir anlam ifade etmediğini de söyleyebilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Prenses Süreyya'nın ölüm haberinden çok etkilendim. Çocukluğumun günlerine, tarihine geri döndüm. Süreyya o dönemin simgesiydi. Bana o günleri anımsattı. Bana şimdi çok farklı bir yaşam içindeki İran'ın değişen kaderini anımsattı. Prenses Süreyya çocukluğumuzdu. Prenses Süreyya çocukluk günlerimizin saflığıydı. Onun ölümüyle çocukluğumuz bitti. O küçücük haberle bizim için bir dönem kapandı. Bunu size nasıl açıklayabilirim ki? Oral Çalışlar, Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ekim 2001, Sıfır Noktası Köşesi, Sayfa 58.